Ayrım 6. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 73. Cezaevinde eğlence ve ilk duruşma. Günler geçtikçe cezaevindeki yaşama da alışmaya başlamıştım. Cezaevindeki yaşam hiç de öyle dışarıda anlatılanlar gibi değildi. Ne birbirini kesen, ne haraç isteyen, ne de başkalarına zulmeden birileri vardı. Herkes kendi halindeydi. Kimi duruşma gününün gelmesini, kimi görüşçüsünü beklerken ceza alanlar da sevk edilecekleri yerlere gitmek için bekliyorlardı. Cezaevine düştüğümün ikinci haftasıydı sanırım. Yılmaz Güney ve yemek arkadaşlarının öncülüğünde cumartesi akşamı koğuş çapında bir eğlence yapılması için hazırlığa başlandı. O geceyi organize etmek için 3 kişilik bir tertip komitesi oluşturdular. Sonradan bu komiteye beni de dahil ettiler. Tertip komitesindeki bizler mükemmel bir eğlence tertipledik. İsmail İpek saz çalıp türkü söyleyecekti. Aydınlıkçı ve tahsilli arkadaşlardan oluşan koro sol içerikli marşlar okuyacaktı. Bir arkadaş yumurta bulma oyunu icra edecekti. Ben de ilkokuldayken çok değerli öğretmenimiz Burhan Başak'ın bir eğlence gününde bize uygulattığı tabaktan tabağa metal para geçirme gösterisi yapacaktım. Bu oyunun nasıl oynandığını buraya aktarmak istiyorum. Bu oyunu bir takım arkadaş toplantılarında da çok uyguladım. Sizlerin de beğeneceğini sanıyorum. İki tane büyükçe tabak ya da orta boy tepsi, birinin altı kurbanının göremeyeceği biçimde yağlı isle boyanıyor. Yani yağlı kara yapılıyor. Bu boyanan tabağın içine metal bir para konuyor. Biraz aklı hafif bir kurban seçiliyor ve bu tabak eline veriliyor. Güya bu para kendisinden epeyce uzaktaki uygulayıcı tarafından havadan herkesin görebileceği bir biçimde kendi tabağına geçiriliyor. Bu elimin ciddi olduğunu kurbana hissettirmek için de oldukça ağır bir iddiaya giriliyor. Mesela kaybedenin bütün koğuşa yetecek kadar en az 3 tepsi baklava ısmarlaması gibi. Eğlencenin yapılacağı akşam sayım yapılıp kapılar kapandıktan sonra akşam yemekleri her günkünden daha çabuk yendi. Eğlence Tertip Komitesi koğuşta eğlencenin herkes tarafından iyi izlenebilmesi için bir takım düzenlemeler yaptı. Saat tam 20 civarında Yılmaz Güney'in kısa bir konuşmasıyla eğlenceye başlandı. Eğlencenin baş sanatkarı halk ozanı İsmail İpek'ti. O ara boşluklarda devreye giriyor, saz ve sözleriyle diğer arkadaşların hazırlanmasına kadar koğuşu meşgul ediyordu. Koğuş sakinlerinden herkes bildiği her oyunu yapmak serbestisine sahipti. Birçok arkadaş kendi yöresinde oynanan oyunlardan örnekler gösterdi. O günkü eğlencenin en ilgi çeken iki gösterisi vardı. Birisi yumurta bulma oyunu, diğeri de benim yaptığım tabaktan tabağa para geçirme gösterisi. Bir adet çiğ yumurta ekip başı Çamoğlu'nun kafasına konuldu ve başına da bir şapka giydirildi. Yumurtayı bulacak olan arkadaşın gözleri sıkıca bağlandı, meydana getirildi. Aslında yumurtanın kimin kafasına konulacağını biliyordu ama bunu kesinlikle belli etmemesi istenmişti kendisinden. Meydandaki gözü bağlı arkadaş, meydanda dolaşarak saklanan yumurtanın kimde olduğunu ararken, seyirciler yumurta olan kişiye yaklaştıkça yüksek sesle dın diye ses çıkaracak, uzaklaştıkça bu ses yavaşlayacaktı. Gözü bağlı olan arkadaş 10 dakika kadar yumurtalı kişiyi bulmaya çalıştı. Sonunda Çamoğlu'nun yanına geldiğinde bir dın sesi yükseldi. Arkadaş Çamoğlu'nun vücudunu yoklamaya başladı. Gövdesinden yukarı doğru yoklama yapıyordu. Millet var gücüyle vınlamadaydı. Yoklama sırası kafasına geldiğinde heyecan had safhaya çıkmıştı. Arkadaş Çamoğlu'nun kafasındaki yumru yeri var gücüyle bastırarak yumurtayı kırdı. Çamoğlu'nun yüzü gözü olduğu gibi çiğ yumurtayla boyandı. Millet gülmekten gırılıyordu. Çamoğlu bir müddet şaşkınlıktan ne yapacağını bilemez bir vaziyette ortalıkta dolaştı durdu. Nice sonra gidip temizlendi. Eğlencenin finali benim gösterimle bitecekti. Benim ne yapacağımı benim dışında iki kişi daha biliyordu. Bunlar da bana yardım edenlerdi. Gösteriyi yapmak üzere meydana çıktım ve kendilerine bir sihirbazlık gösterisi yapacağımı, bu gösterinin benden bir hayli uzakta duran bir kişinin elindeki tabağa konacak demir paranın, bir hokus pokusla benim tabağıma geçeceğini, buna mani olmanın tek yolunun benim yaptıklarımın aynısını yapmak olduğunu, aksi takdirde o paranın havadan benim tabağıma geçeceğini, bu geçişi herkesin göreceğini, eğer bu söylediklerimi gerçekleştiremezsem, 3 tepsiden az olmamak üzere koğuşa baklava alacağımı, kendine güvenen bir baba yiğit varsa meydana gelmesini söyledim. Birkaç gün önce kodaman bir ailenin çocuğuna bir tokat duran ve bu nedenle tutuklanan bir öğretmen gelmişti. Bu öğretmenimiz öyle hokus pokusa inanan biri değildi. Ben sözümü bitirdikten sonra hemen meydana fırladı ve ben varım dedi. Eğlence meydanının ortasındaki masada durmakta olan iki tabaktan altı zifiri bir siyahlıkta boyalı olanın hocanın eline tutuşturuldu. Diğerini de ben aldım. İkimiz de masadan bir hayli uzaklaştık. Arkadaşlardan üzerinde demir parası olan birinin hocanın tabağına bir tane koymasını rica ettim. Bir arkadaş getirip herkesin göreceği bir şekilde hocanın tabağına metal bir liralık koydu. Ben elimdeki tabağın içinde bir şey olmadığını göstermek için tabağı birkaç kez alt üst ederek çevirdim ve başladık gösteriye. Ben bir elimle boş tabağı tutarken diğer elimle acayip hareketler yapmaya başladım. Hoca pür dikkat benim yaptıklarımı yapıyordu. Benim yaptığım hareketleri kaçırmamak için azami derecede gayret ediyordu. Hocayı iyice konsantre ettikten sonra elimi diğer elimdeki tabağın altına sürmeye başladım. Hoca da kendi elindeki tabağın altına benim yaptığımın aynısını yapıyordu. Tabağın altına sürdüğüm elimi bastırarak yanaklarıma, burnuma, çeneme ve gözle görülen her yanıma sürüyordum. Hoca da aynısını yapıyordu. Hoca benim yaptıklarımı yaptıkça elini sürdüğü yerler kapkara oluyor, bu durumu gören arkadaşlar kırılasıya gülmeye başlıyorlardı. Ben arada bir ''Nasıl, para geliyor mu arkadaşlar?'' diye soruyordum. Onlar da hep ''Evet'' diyorlardı. Bir müddet sonra hocanın yüzünde boyanmadık yer kalmadı. Beyaz olarak sadece gözleri kalınca gösteriyi bitirdik. Bana yardım eden arkadaşlardan biri daha önce hazırladığımız aynayı hocaya vererek bakmasını söyledi. Hoca aynaya baktıktan sonra kahkahayla gülmeye başladı kendi görüntüsüne. Gösteriden sonra Yılmaz Güney ikimizi de kucaklayarak kutladı ve teşekkür etti. Eğlence bitiminde yine kısa bir konuşmayla bu tür eğlencelerin sık sık yapılmasının moral yönünden çok yararlı olacağını, bunu zaman zaman tekrarlamak istediğini belirtti. İnsan nerede yaşarsa yaşasın, yaşadığı yerin koşullarına göre yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Ben içeri düşeli bir aya yaklaşıyordu. Bu kısa zaman dilimi içerisinde çeşitli katmanlardan bir yığın insan tanıma fırsatı buldum. İçeri girdiğim günden itibaren orada bulunanların en çok merak ettiği kişiydim. Her gördükleri yerde etrafımı sarıyor, aklı hayale gelmedik sorular soruyorlardı. Bu arada yardım isteyenler, kendisinin başka koğuşa verilmesini talep edenler, gardiyanların kendilerine kötü davrandığını söyleyenler çoğunluğu teşkil ediyordu. Cezaevinde benim hiçbir tutukluya tanınmayan ayrıcalıklı bir yerim vardı. Günün her saatinde her istediğim yere elimi kolumu sallayarak girip çıkabiliyordum. Ziyaretçilerim hangi gün hangi saatte gelirse gelsinler benimle görüşebiliyorlardı. Her tutuklu ancak soyadı tutanlarla o da görüşme günlerinde olmak üzere görüşebilirken benim için böyle bir şey söz konusu olmuyordu. Bizim olaydan sonra çocuklar annelerinin ailesinin yanına götürülmüştü. Kısa bir süre sonra bu kadar çocuğa bakmak, onlara altından kalkamayacakları bir küfet gerektirdiği için çocukları götürüp ablamlara bırakmışlardı. Bu bakımdan da rahatlamıştım. Çünkü çocuklara gereği gibi bakamayacakları bir yana, bir de onları kendi istedikleri doğrultuda ifade vermeye zorlamaya ihtimali çok yüksekti. Nitekim Cengiz'e istediklerini söyletmişler ama bütün zorlamalarına rağmen Melek'e hükmedememişlerdi. Melek duruşma gününe kadar ifade vermeyi kabul etmemişti. Çocuklar ablamlara geldikten sonra haftanın iki günü beni görmeye, müdürün cezaevi avlusu içindeki evine gelirler. Ben de gider onlarla istediğim kadar orada konuşurdum. Cezaevine girdikten belli bir süre sonra duruşma günü ve bizim davaya hangi mahkemene bakacağı belli oldu. Mahkeme dosyasındaki belgelerin birer kopyasını getirttim. Bu belgeler saçmalıklarla doluydu. Verilen ifadeler birbirini tutmuyordu. Bu konuda deneyimi olanlar ilk duruşmadaki ifadenin ve tutumun çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Ben ilk duruşmada yazılı ifadeyle savunma yapmayı tercih ettim. Kendi el yazımla oldukça uzun bir şekilde bütün olayı olduğu gibi anlattım. Hazırladığım yazıyı Yılmaz Güney'e gösterip bu konudaki düşüncelerini sordum. O uzun yazıyı defalarca okuyup bazı düzeltilmesi gereken yerleri işaretleyerek bana verdi ve genel olarak iyi kaleme alınmış olduğunu söyledi. Ben de işaretli olan sayfaları yeniden yazarak onun önerileri doğrultusunda düzelttim. Bu arada söylemeliyim ki bu geçen süre içinde Yılmaz Güney'e iyice yakınlaşmış, sanki yıllarca arkadaşlık yapmış iki kişi gibi olmuştuk. Her fırsatta bir araya geliyor, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuyorduk. Ben, bana verdiği kitabı okuyup bitirmiş, aklımın almadığı birçok konuyu ona sorarak daha iyi anlamaya çabalıyordum. Bu tutumum onu çok memnun ediyordu. Benim yavaş yavaş kabuk değiştirmem ve olaylara daha gerçekçi yaklaşmam, bunu da gönüllü, seve seve yapmam, aramızdaki bağları kuvvetlendirmeye yetiyordu. Cezaevine girdiğim ilk günden beri, bizim koğuşun tam karşısındaki iki katlı bir binadan, bir kişinin gece gündüz demeden, aklını estikçe, bakana, savcıya, müdüre ve gardiyanlara, avazının çıktığı kadar bağırarak küfür etmesi dikkatimi çekmeye başlamıştı. Bu kişinin kim olduğunu ve neden böyle davrandığını bir akşam mülazıma sordum. Mülazım bizim koğuşun karşısındaki o binanın tamamının hücrelerden oluştuğunu, bağırıp çağırarak her önüne gelene küfredenin de Erol Seven adında yaşamının tamamına yakınını cezaevinde geçiren psikopat bir mahkum olduğunu, devamlı olarak yalnız başına o hücrelerde kaldığını ve kesinlikle koğuşlara konulmadığını söyledi. Böylece kısmen de olsa merakımı gidermiş oldum. Cezaevindeki vaktimin çoğu, görüş olmazsa, Günzil Ali, İsmail İpek, Latif Mutlu ve diğer aydınlıkçı arkadaşlarla sohbet etmekle geçiyordu. Bu sohbetler, geceleri herhangi birimizin yatağında, gündüzleri de Şeftali Sokağı'nda volta atılarak yapılıyordu. Aydınlıkçı arkadaşlar, benim cezaevine girişimden kısa bir müddet sonra tahliye oldular. Daha sonra Latif Mutlu da çıktı. İsmail İpek de suç işlediği yer olan Güneydoğu illerinden, sanıyorum, Diyarbakır'a gönderildi. Bunların cezaevinden ayrılmasıyla Yılmaz Güney'in yemek arkadaşlarının sayısı da azaldı. Böyle olunca Yılmaz Güney tarafından bizimle yemek arkadaşlığı yapma teklifi geldi. Ben hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Arkadaşlar da bana uydular ve yemeklerimizi birlikte yemeye başladık. O zamana kadar mülazım olsun, arslan olsun bana hiçbir şey yaptırmıyorlardı. Yılmaz Güney ile birlikte yemek yemeye başladıktan sonra yemek arkadaşları arasında bir iş bölümü yapıldı. Herkes bir şey yapacaktı. Yani bütün yük bir ya da iki kişinin üzerine yüklenmeyecekti. 6 kişi olmuştuk birleşince. İkişer kişilik gruplara ayrıldık. Bu gruplar sırayla 2 gün nöbet tutacak. Yemekle ilgili bütün işleri o 2 günde kendileri yapacaklardı. Bu yaşam biçimine komün yaşamı deniyordu. Böylece cezaevine girdikten sonra komün yaşamının nasıl olduğunu da öğrenmiş oluyordum. Bu konuya ileride tekrar değineceğim. Benim davanın duruşma günü yaklaştıkça merak ve heyecanım had safhaya çıkıyordu. Duruşmaya gideceğim günün akşamı Yılmaz Güney ile son bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu konuda benden oldukça tecrübeli olduğu için onun önerileri benim açımdan çok faydalı oluyordu. Bana yine duruşma boyunca nasıl davranmam gerektiğini, bir şey sorulmadan cevap vermememi, mahkeme heyetine karşı saygılı davranmamı sıkı sıkı tembihledi. O gece çok az uyuyabildim. Sabah erkenden duruşması olanların isimleri okunmaya başlandı. Listenin başında benim ismim vardı. O sabah erkenden kahvaltımızı yaptık ve ben duruşmaya gitmek üzere koğuştan ayrıldım. Bu cezaevinden duruşmaya ilk gidişimdi. Duruşmaya gidecek olanlar sabah erkenden kapı altında toplanıyor, ikişerli olarak sıraya geçiliyor. Bir manga jandarma kapı altına gelerek duruşmaya gidecek olanları ikişer ikişer kelepçeliyor. Bu işlem bittikten sonra kapı altının kapısı arkasına kadar açılıp kelepçelenenler ikişerli olarak jandarmaların arasından geçerek cezaevi arabasına bindiriliyor. Arkasından da kelepçeleri takan jandarmalar biniyor ve bu vaziyette adliyeye gidiliyordu. Adliyeye varıldığında yine jandarmaların nezaretinde mahkumlar duruşmayı beklemeleri için ayrılmış olan yere götürülüyordu. Burada beklenirken ismi okunanlar suçun niteliğine göre bir ya da birkaç jandarma eşliğinde elleri çözülmüş olarak duruşma salonuna giriyorlardı. Ben o gün duruşma salonuna 4 jandarma eşliğinde götürüldüm. Duruşmaya ilk çağrılan bendim. Benim dava 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Bu mahkemenin duruşma salonu oldukça büyük bir salondu. İçeri girdiğimde etrafa bir göz attım. Salon tıklım tıklım doluydu. Hatta oturanlardan daha kalabalık sayıda insan ayaktaydı. Gelenlerin büyük bir çoğunluğu benim yakınlarım ve arkadaşlarımdı. Hatırı sayılır sayıda basın mensubu da gelmişti duruşmayı takip etmek için. Duruşma salonunun kürsüsünde hakimler ve savcı yerini almış, benim avukatlarım da hazır bekliyorlardı. Duruşma başladı. Mahkeme heyetinin başkanı savcının iddianamesini okudu. İddianamede benim kasıtlı olarak adam öldürdüğüm ve Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesinden ceza almam isteniyordu. Heyet başkanı bu iddianameye karşı bir diyeceğimin olup olmadığını sordu. Ben kısaca bu suçlamaları kabul etmediğimi ve savunmamı yazılı yapacağımı söyleyerek cezaevinde hazırladığım yazılı savunmayı bir başir kanalıyla heyet başkanına verdim. Heyet başkanı benim gönderdiğim yazıyı şöyle bir iki evirdi, çevirdi, sayfalarını alelüsü bir göz attı ve zanlı savunmasını yazılı yapacağını söyledi. Bu hususta hazırlamış olduğu yazılı savunmasını mahkemeye sundu. Zanlının yazılı savunması okunarak dosyasına kondu diye katibe yazdırdı. Oysa tek bir kelimesini bile okumamıştı. Ben kendimi tutamayarak ayağa kalktım ve neden savunmayı okumadan böyle yazdırdığını sordum. Heyet başkanı beni sert bir şekilde azarladı ve yerime oturmamı söyledi. Avukatlarım da aynı doğrultuda işaret ettiler bana. Benden sonra maktulün babasını çağırdılar. Bunlar hem tanık hem de müdahil sıfatıyla mahkemeye çağrılmıştı. Bir avukat tutmuşlardı. Mahkeme başkanı maktulenin babasına olayı anlatmasını söyledi. Adam bir sürü uyduruk şeyler anlatmaya başladı. Burada anlattıklarıyla ilk ifadesinde söylediklerinin hiçbir benzerliği yoktu. Avukatlarım o konuşurken devamlı not alıyorlardı. Konuşması bittikten sonra adamı soru yağmuruna tuttular. Mesela gazetelere maktulenin hamile olduğu ve benim içkili olduğum söylenmiş. Maktulenin hamile olduğunu gösteren bir de resim konmuştu. Oysa yapılan otopsi sonucunda maktulenin hamile olmadığı, keza benim de içkili olmadığım adli tıp raporuyla sabit olduğu halde bunun niçin gazetelere böyle yansıttıklarını soruyorlardı. Adamın bunlara makul bir cevap vermesi imkansızdı. Bizim avukatlar yüklendikçe o paniklemeye başlıyor, renkten rengi giriyordu. Daha sonra maktulenin ağabeyi çağrıldı. O da babası gibi ilk ifadesiyle alakası olmayan sözler söylemeye başladı. Konuşması bittikten sonra benim avukatlar onu da soru bombardımanına tuttular. En az 3-4 kez ikisini yüzleştirdiler. Mesela babası tabancayı benim elimden oğlunun aldığını, o gazetede yayınlanan haberi ve resimleri oğlunun vermiş olabileceğini söylerken, oğlu tamamen tersini söylüyor, gazetedeki haberleri ve yayınlanan resmi kimin verdiğini bilmediğini ifade ediyordu. Onlar yüzleştirilirken mahkeme heyetindekiler sık sık kendi aralarında fısıldaşarak benim verdiğim yazılı metne bakıyorlardı. Bu ikisini dinledikten sonra mahkeme heyetinin bana karşı tutumlarında bir değişim fark edildi. Bana daha yumuşak ve daha merhametli bakmaya başladılar. Bunlardan sonra beni büyük kızım Melek çağrıldı. Melek olayı olduğu gibi anlatmaya başladı ve annesini dedesini vurduğunu, benim de kendisinin annesini öldüren kurşunu aradığımızı, bulamadığımızı, bunun üzerine annesini bayıldı zannettiğimizi ve ayıltmak için uğraştığımızı, dedesinin annesini vurduktan sonra dayısıyla birlikte evi terk ettiklerini, biz annesini ayırtmak için uğraşırken polislerin gelerek beni götürdüklerini, dedesinin yalan ifade vermesi için kendisine baskı yaptığını ama her şeyi göze alarak onu dediğini yapmadığını ve benim suçumun olmadığını anlattı. Mahkeme heyeti ve karşı tarafın avukatı bir takım sorular yönelttiler Melek'e. Hepsini de mantıklı ve soğukkanlı bir şekilde yanıtladı. En son oğlum Cengiz çağrıldı salona. O da ablasının söylediklerinin hemen hemen aynısını söyledi. İlk ifadesini dedesinin zoruyla verdiğini, kendisini korkuttukları için öyle konuşmak zorunda kaldığını anlattı. Cengiz'e de sorular soruldu. O da çok güzel cevaplar verdi. Duruşma bittikten sonra benim avukatlar eve gelen polislerle bu haberi yazan muhabirin tanık olarak dinlenmesini talep ettiler heyetten. Heyet, avukatların isteğini kabul etti ve polislerle muhabir için davetiye çıkarılması duruşma tutanağına yazdırıldı. Sabah saat 9'da başlayan duruşma ancak saat 12'de bitti. Duruşma bitiminde salondan çıkarken salona bir göz gezdirdim. Herkes de ferahlamış bir hava seziliyordu. Duruşma sonrasında bu cinayeti benim işlediğimi zannedenlerin tamamı kanaatlerini değiştirmişti. Söylediklerimin doğruluğu daha ilk duruşmada ortaya çıkmıştı. Artık benim ne zaman tahliye olacağım merak edilmeye başlanmıştı. O gün duruşmaya gelenlerin hepsinin işi benden önce bitmişti. Herkes cezaevine dönmek için benim duruşmamın bitmesini bekliyordu. Ben duruşma salonundan çıktıktan sonra her tutuklu tekrar eşleştirilerek kelepçelendiler ve cezaevine doğru hareket edildi. Cezaevine saat 13'e doğru gelindi. Yemek arkadaşlarım her şeyi hazırlamışlar, benim gelmemi bekliyorlardı. Bir de duruşmanın akıbetini merak ediyorlardı tabii ki. Ben koğuştan içeri girer girmez, merakla duruşmanın nasıl geçtiğini sordular. Ben de olup bitenleri kısaca anlattım. Benim adıma sevindiklerini söylediler ve o gün ilk defa içim rahat etmiş vaziyette bir yemek yedim. Bu duruşma sonrasında İçimdeki bütün kuşkular gitmiş, çok yakında çıkacağım kanaati düşüncelerime yerleşmişti. 6. ayrımın sonu, sayfa 84.